Yasin 33. sohbet 79. ayetten itibaren. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. De ki, Ya Rabbi benim ilmimi artır, ziyadeleştir ve fehmimi artır. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, çok çok kolaylaştır. Zorluk nasip etme ve bizi hayırla tamamlattır. Sübhaneke la ilme lena, Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla ma allamtena, illa ki senin öğrettiğin, senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. İnneke entel alimül hakim, şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Ve lekad yessernel Kur'ane le zikr. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık zikir için. Nerede zikretmek isteyen, nerede bunu anlayıp yaşantısına geçirmek isteyen. Rabbişrah li sadri, Ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işime kolaylık ver. Vahlül ukdeten min lisani, dilimdeki ukdeyi, bağı, sorunu çöz ki yefkahu kavli, sözümü anlasınlar. Ve ma tevfiki illa billah, muvaffakiyet yoktur, muvaffakiyet ancak Allah iledir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nuril-Arşillah. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Elhamdülillah. Bugün biraz uzun tuttum. Muhtemelen bu senenin son sohbeti. Yani bu son sohbeti olduğu kesin. Muhtemelen de Yasin suresini bugün Allah nasip ederse inşallah bitireceğiz. Biliyorsunuz geçen sene başlamıştık. Geçen senenin sonunda 3 ayeti, pardon 3 sohbet yapmıştık. Bu senenin başında 3 sohbeti tekrar edip Bismillah deyip başlamıştık. Allah da nasip etti. Ben özel bir ayarlama yapmadım. Bugüne gelindi. İnşallah da bugün bitireceğiz. Yani bu sene Yasin senesi olmuş oldu. Allah da bu senemizi ve bundan sonraki seneleri Yasin bereketiyle bereketlendirsin inşallah. 78. ayeti okumuştuk, 79'a geçecektik ama hatırlamak için yine 78'den bir değinelim ve devam edelim. Daha doğrusu 77 ile beraber, insan görmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yarattık. Şimdi o açıkça bir hasım, yani mücadeleci, yani düşman kesildi. 78. Yaratılışını unutup bize bir misal getirdi. Şöyle bir misal ki, kemikleri çürüyüp dağılmışken onları kim diriltir? İşte bugünküyle beraber, de ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Ve o her türlü yaratmayı bilendir. Bismillah. Kul yuhyihe ellezî enşâehe evvele merrah. Kul, de ki. Kul emir oğlu kime hitap birinci etapta? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İkinci şeyde de bu soruna muhatap olan, bu durumla karşı karşıya kalan Kur'an'ın muhatapı olan bizlere. De ki. Demek ki bizim böyle dememiz ve bu bilinçte olmamız lazımmış. Bu müthiş bir şey. Ben bu gulları, yani gul biliyorsunuz de emri çok önemsiyorum. Çünkü Allah de ki diyor. Ve Fatiha da çok ilginç. De demeden bile dememizi isteyen ihdina es-sıratal müstakim var. Amener Resulü de o Rabbena Rabbenalar sanki parantez içerisinde gizli bir gul emri var. Bak şöyle de duanı hadi kabul edeyim. Bak benden ipucumu istiyorsun, bak şunu de hadi. Ya bu muhteşem bir rahmet. Kur'an'ın diğer yerlerinde de özellikle kul de ki demesi Allahu Teala'nın bizden bir beklentisidir. Nasıl kul olmamız lazım? Bak bunu diyecek bilinçte olman lazım. Pozisyonda, durumda olman lazım. De ki diyor, yuhyihe diriltir. Hay, diri olmak. Yuhyi de diriltmek. Bu geçen Arapça dersinde işledik, dün hatırlıyorsunuz Arapça şeyleri. İf'al babı deniyor. Anlamını karşıya geçiriyor. Hay olmak, diri olmak kişinin kendiyle ilgili bir durum ama diriltmek karşındakiyle ilgili olan. Diriltir. He nereye gidiyor? Bir önceki ayetteki kemiklere gidiyor. Ya da ölü bedenlerdeyiz. Onu diriltir. Kim diriltir? Ellezî enşâehe evvele merra. O kimse ki enşaehe inşa etti. Burada ne diyor inşaya? Evet, yaratan diyor. Yaratan da şimdi yaratmakla ilgili hatırlıyorsunuz bu geçen sohbetlerde çok geçti. O kadar çok fiil var ki. Ben bunu bir yerde topladım. İnşallah onu belki yazın internet sitesinde biliyorsun kuransohbeti.com'da şey var. Orada belki yayınlarım. İnanılmaz derecede yaratmakla ilgili yani genel anlamı halık olmak üzere fetaradan tutun bedaya, ibda, inşa, cae yani inanılmaz şey var. Yani Rabbimin fiiliyatı sonsuz çeşitlilikte. Burada da inşa kelimesini kullanmış. Değişik yerlerde Kur'an'da değişik yaratma fiillerini Rabbim ayetlere koyarak bize sistemini anlatıyor ve öğretiyor. Enşe he onları inşa etti ne zaman? Evvela merra. Evvela merra ilk defa demek. Merre kez manasına geliyor. Evvela da ilk. İlk kez inşa eden bunları diriltir. Yani burada aslında muhteşem de bir şey var. Sistem vurgusu var. Zaten o sistem vurgusunun muhteşemliğini şu cümlede ifade ediyor Rabbim. Ve huve bi külli halkin alim. O her türlü yaratmayı bilendir. Burayı açıklayacağız. Şimdi tema ne? Ahirete bir türlü inanmak istemeyen bir grup var. Şimdi bu bir maraz. Neden maraz? Yani aslında insan mantıklı düşündüğünde yok olma, bitme gibi bir sistem olmadığını biliyor. Yani derinleri biliyor. Aşağıdaki ayetlerde de açıklayacağız. Ölmek yok olmak değildir. Başka bir forma geçmektir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bu anlamda bir ölmek, mevt ifadesi yoktur. Her şeyin birbirine dönüşmesi ve zaten ayetin en sonu öyle bitiyor. Bir rucu, geriye dönme, aslına dönme sistemidir her şey. Bitemez. Neden bitemez? Çünkü her şey Allah'tan.
Yok olmak yok.
Yani yani evveli hu, ahiriz hu, zahiri hu, batini hu deniyor. Dikkat edilmesi gereken nokta her şey Allah'tan bir parça değil. Parça dediğin takdirde Allah ve diğerleri gibi mantık oluşur. Ama her şey Allah da değil. Her şey Allah'tan. Bu ilginç nokta anlaşılırsa çok şey anlatılır. İşte İhlas suresi var ya Kul huvallahu ehad aslında bunu anlıyor. De ki Allah birdir, bölünemez, tek bir bütündür. O doğurmamıştır ve doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Yani hiçbir şey ondan parça değildir. Velem yekun lehu küfüven ahad hiçbir şey de ona denk ve benzer değildir. Bunu düşündüğünüzde sistemi anladığınızda hata yapmadan gidersiniz. Şimdi eğer sistem böyleyse, yok olma yoksa, birbirine dönüşüm varsa, sen o kemikleri gördüğün vakitte bu nasıl dirilecek, bunu kim diriltecek falan diyemezsin. Bilinçaltı biliyor, lakin bir türlü bunu anlamak istemiyor. Eğer bir ilmi tereddüt varsa, burada ilmi tereddüte de bir işaret var. Öncekinde ne diyor ki? Ya bu çürüyüp kemikler dağılmışken onları kim diriltir? Şimdi Allah diyor ki, evvela kim etti, kim yarattı onları? Yani sen ilk yaratılışta bir itirazın yok. Neden? Avantajlısın. Yarantılışı, ha? Yani hazır buldu, nimeti hazır buldu yaratılmışa. Burada bir tereddüt ediyor mu? Yani nasıl
Evet.
olur ki bir falan demiyor. Yaratmayı bir şekilde kabul ediliyor da Allahu Teala'nın istediği şekilde kabul edip etmeme problem, ama yaratıyor. Neden? O zaten nimet. Hani Nasreddin Hoca'nın kazan öldü doğurdu meselesi. Yani diyor ki doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyor musun? Aynı bura gibi. Doğduğunu kabul ediyor ama ölüm ve ölüm sonrasını reddediyor. Bir türlü kabul edemiyor. Şimdi burada Allah kendi kudretini açıklıyor. Diyor ki, de ki onları ilk defa inşa eden diridir. Yani ilk defa bir şey inşa edildikten sonra, sistem kurulduktan sonra onun tekrar edilmesi daha kolay bir sistemdir. Bir arkadaş bir katkıda bulunmuş. Bir istatistiksel araştırma, ilmi araştırma yapılıyor. Bugüne kadar yaratılmış insan sayısının 80 ila 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfus idarelerinden falan da istatistiksel şeylerde. Bugün dünya nüfusu ne kadar? 7,5, hadi 10 diyelim, yani 7, 8, 10 diyelim, kaç katı daha böyle olmuş. Halk arasında şöyle bir şey var: yerin altındakiler yerin üstündekilerden daha fazla diye. Bütün onlar zamanlarını bekliyorlar. Şimdi bu yeniden yaratılma konusunda saatlerce konuşabiliriz. Siz de belirli bilgiye sahipsiniz zaten. Sadece şunu demek istiyorum. Bakın, eski devirde anlaşılan yeniden yaratılma ile bugün anlaşılan yeniden yaratılma çok farklı. Mesela ben çocukken diyordum ki işte kemikler, şunlar bunlar parçalanıyor, bir dağa gidiyor, bir şey oluyor. O kemikleri Allah bir anda topluyor, diriltiyor. Allah buna kadir değil mi? Kadir. Fakat sıkıştırmak için şunu sormuşlar. Yani güzel güzel kabire konulmak, merasim her zaman olmuyor. Bir hayvan parçalıyor onu. O hayvanı başka birisi yiyor. Değil mi? Aradan yıllar geçiyor. Şimdi bunları nasıl toplayacak? Şimdi adamlar biraz da haklı. Çünkü bugünkü ilim yok onlarda. Mesela ben okulda şunu öğrendiğimde görüşlerim çok değişti. Turnover denilen bir mekanizma var. Turnover ne? Hücrelerin yenilenmesi. Şimdi deri tabakasını düşünün. Dermis, epidermis tabakaları var. En alttaki tabakanın en üstüne geçmesi durumu var. Yani üstten aşınıyor, en alttaki üste gidiyor. Ve bu hücrelerinin tamamen yenilenmesi olayı bütün organellerde devam ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela en hızlısı sindirim sistemi ile ilgili olan mukoza ve üreme sistemi ile ilgili olanlarda, daha çünkü aciliyet addeden, hayatsal aciliyet, öncelik addeden organlar. Ve turnover zamanı ne kadar biliyor musunuz? 7 gün. Bir haftada bir hafta, yani 8. günde bir hafta önceden hiçbir hücre eskisi gibi değil.
Bir 15 gün var bildiğim kadarıyla. Biraz.
Bu süreler değişiyor. Ben şok, neden çok etkilendim biliyor musunuz? Yani bir kızı sevdiğinizi düşünün. Maksimum da bunun şunu da söyleyeyim, 40 günmüş. En son kemik hücresiymiş. En uzun süren şey 40 gün. 41. günde aşık olduğunuz kızın bünyesi bu değil.
Seven de
Yani
olabilir.
neye aşık oldun sen cesete? Yani bizim hiçbir organımız yıllar evveline bırakın, haftalar evveliyle aynı değil. Allah-u Teala ne mesaj veriyor burada? Ceset önemli değil diyor. Ceset önemli değil. Cesedin içerisindeki öz sensin. Allah-u Teala'nın yaratmaya muhatap kıldığı bir bilinç var. Bunu hiç unutmayın. Mevlana'ya soruyorlar, insan nedir diye, düşüncedir diyor. Bu ceset bize ait mi? Değil. Sanki bir ara ben görüyordum. Filmlerde var ya, robot var. Büyük bir insan şeklinde. Şu gözün olduğu yer kumanda odası. Hani elleri kolları hareket ettiren bir sistem var. Sanki oradaki bir kumanda odasında gibiyiz. Ellerimiz, kollarımız, ayaklarımız, vücudumuzda şey değil. Kalp atışını dengeleyemiyorsun, vücuttaki enzim sistemini ayarlayamıyorsun, ısı dengeni ayarlayamıyorsun. Yani trilyonlarca olay dönüyor. Sen sadece karar verme konusunda Allah sana belirli bir irade vermiş. Böyle kendinizi bir düşünce olarak gördüğünüzde artık şu çürümüş kemikleri kim diriltecek sorusu anlamsız oluyor. Çünkü o zaten sen değilsin.
O zaman benim demek de yanlış. Karaciğer benim, kalp benim, ben bunu da diyemezsin. Beni dünyaya
Sana
ait
değil
tanımıyor.
hala, hiçbir şey sana ait değil. Allahu Teala'nın seni muhatap kıldığı tek şey senin bilincin, iraden. Özün diye diyebilirsin. Bunu anladığınız takdirde sistemi çok farklı görmeye başlıyorsunuz. Değilim Allahu Teala'nın kıyamette tabii ki yeniden bir bedenimiz olacak ve yeniden diriltme olacak. Yani bugünkü sahip olduğumuz bilgi bile belki bir gün komik ve yetersiz kalacak. Ama bugünkü bilgiyle bile biliyoruz, bizim hücrelerimizden bir tanesinin DNA var, şifresi. O şifre ile beraber yeniden bir insan oluşturmak şu anki teknolojiyle bile mümkün. Fareler yapıldı biliyorsunuz, şeyler koydu. Daha yani
Canavarlarını koydum.
2017'de teknoloji. Yani bu hızla giderse 100 yıl sonra nasıl bir teknoloji olacağını, Allah'ın ilminin içerisinde bir teknoloji olacağını düşünün. O yüzden yeniden yaratılmaya artık biz o kadar şüpheyle bakmıyoruz. Belki de çok farklı bir teknolojiyle olacak. Anlatabildim mi? Ama tekrar diyorum, burada önemli olan insanın özü. Öz önemli, madde önemli değil. Ve Allah-u Teala diyor ki zaten ve huve bi külli halkin alim. O her türlü halkı, yani yaratılışı alimdir, bilendir. Burada bakın, alim kelimesine dikkat edin. Kökü bunu aleme, bilmek. Türkçede ilim var ya, ilim. Alim olunca ne oluyor? Diyor ki ben her türlü yaratma sistemine ilmi değerleri koydum. En başından itibaren, biraz sonra göreceksiniz yani künfe yekün diyor. En başından itibaren yaratmayla ilgili şeylere, yani hani ben gizli bir hazineydim, bilinmek istediğim sistemin hepsi Allah'ın ilim sıfatıyla oluşmuş bir şey. İlimsiz hiçbir şey yok. Hepsi kural, kaideler, belir bilgi, formülasyon, ne derseniz deyin bir ilimle gerçekleşiyor. İşte bu ilmi de Rabbim açıklıyor. Şunu da söyleyeyim, hemen geçeyim ya, çenem düşüyor yani, anlatılacak o kadar çok şey var ki. Cennette hani biz diyoruz zevk ve eğlence şeyi, mekanı, doğru, Allahu Teala ikram ediyor onunla, fakat oradaki en büyük idraksal ikram neymiş biliyor musunuz? Yani Allah'ın hani selamun kavlen min Rabbir Rahim'deki onlardan farklı olarak, çok tabii en büyük ikram o da Allah'ın kendiyle ikram etmesi, kendi cemaliyle ikram etmesi. İlim. İlim öğreniyorsun. Daha doğrusu ilim öğretiliyor. Bakın bu tarafta ilim öğreniyorsun. Orada ilim öğretiliyor. Cennete girmenle beraber ilimle ilgili size o kadar çok bir şeyler anlatılıyor, gösteriliyor ki onun keyfi, hazzı muhteşem. Yani bu tarafta bile öğrendiğimizde hayran kalıyoruz sohbetlerde şurada. Orada Allah'ın sistemini anlamak, o hayret ve hayran makamında olmanın inanılmaz bir hazzı, telezzüzü olacakmış. Bu alim esması kelimesi geçmiş, esması geçmişken de onu ifade edeyim dedim. 80 zaten bu 3-4 ayet birbiriyle gidip gelmelerle bir şey. Yine izah edeceğiz inşallah. 80. Ellezi Cealelekum mineşşeceril ahdari nâram. Ellezi, Türkçesini söyleyeyim. O ki size yeşil ağacı ateş yaptı. O arada bir kurutup yazılmış burada. O çok doğru değil. Yeşil ağacı kurutup ateş yaptı. Başka bir ifadeyle size yemyeşil ağaçtan ateş çıkaran odur diye ifade var. Devamıyla siz de bu sayede ateşinizi tutuşturuyorsunuz. Çok anlaşılamamış bir ayet ya da daha yüzeysel anlaşılmış bir ayet olduğu için meallerde çok farklı çeşitlerde ifade edilmiş. Çok ilginizi çekeceğini umduğum bir izahat olacak inşallah, Allah nasip ederse. Feiza entum minhu tuqidun. Şimdi siz onu yakıp duruyorsunuz ya da tutuşturuyorsunuz. Tek tek kelimelere girelim. Ellezi, o kimse ki, yani kime gidiyor bu? Her türlü yaratmayı bilen, yani Allahu Teala'ya gidiyor. Ellezi, o kimse ki ceale yaptı leküm sizin için mineşşeceri ağaçtan yaptı. Nasıl ağaç? Sıfatı geliyor. El ahtar, yeşil ağaç. Sıfat olarak gelmiş ağacın, yeşillik, yeşil olma durumu. Ne yaptı? Nara. Ateş. Bir ateş. Feiza, siz o zaman, şimdi siz ya da, entüm, yani sizler, minhu, ondan, yani ağaçtan, tukidun, ya da nardan, tukidun, ne yapıyorsunuz? Yakıyorsunuz, tutuşturuyorsunuz. Şimdi, bir sürü izahlar olmuş. Önce onları bir şey yapayım. İlk müfessirler, söz konusu ayette geçen ağaç ile Arabistan'ın bazı bölgelerinde bulunan ve yaş iken birbirine sürtülünce ateş çıkaran merh ve afar adlı iki ağacın kastedildiğini düşünmüşler. Şimdi gerçekten çok avantajlı bir dönemde yaşıyoruz. Biraz sonra açıklayacağımız ilmi durumları o zaman bilmeleri mümkün değildi. Şimdi kafa da karışıyor. Yeşil ağaçtan ateş çıkaran. Ya ağaca bakıyor, ateş mateş çıkmıyor. Allah da diyor ki yeşil ağaçtan ateş çıkıyor, siz de tutuşturuyorsunuz. Ya tutuşturmuyoruz. Biz yeşil ağaçtan nasıl ateş çıkarıp tutuşturuyoruz? Bir kafa karışıklığı olmuş. Bunu izah etmek için bir bakmışlar. Yeşil olan bir ağaç ile hangisi bilmiyorum bu şeylerden iki ağacın, merh ya da afardan birisi de kuru, birbirlerine sürterek bir ateş yakma oluyor. Yani çakmak gibi bir sistemle bir ateş oluyor. Demişler büyük ihtimalle bu kastediliyor. Hadi biz bunu meallerde örnek verelim diye.
Sürtünme olayı.
Sürtünme olayından bir şey. Zaman geçmiş. Bu sefer de neyi bulmuşlar? Kömür bulmuşlar insanlar. Kömürü biz tutuşturuyoruz. Yasin 82'de de yeşil ağaçtan demişti. Yeşil ağaç diyor gerçi ama işte yeşil ağaç toprağın altına girince şöyle olaylardan oluyor. Kömür ve petrol arasındaki ilişkileri de değerlendirerek ya bak işte zamanında bilmiyorduk değil mi? İşte petrol zamanında bilmiyorduk. Son 100 yılda olan bir şey değil mi? Allah-u Teala'nın bir ikramı gibi düşünün. Ben şeye inanıyorum, ona da ayette işaret var, ona yeri gelmişken söyleyeyim. Artık Mekke müşrikleri buraya girmesin, müşrikler, kafirler girmesin, onlar bir pisliktir deyince biraz endişeye kapılmış Arabistan halka. Ya biz bunlardan ticari gelir elde ediyoruz falan, ne olacak? Allah size lütfundan zengin eder, merak etmeyin siz diyor. Ve bugün Arap toplumuna bakın, Orta Doğu'ya bakın, Allah-u Teala petrolle bir çeşitli onların rızklarını veriyor. Bazen hayır oluyor onlar için, bazen değil ama bir şekilde ikram. Yani paranın imtihan aracı olması gibi, teferruatına girmeyeceğim. Ama işte petrolü gördüklerinde ya da kömürü gördüklerinde, biliyorsunuz petrol ve kömürün temelinde organik yapılar var, onlardan birisi de ağaç. İşte bu ayette bu kastediliyor. Ağaç kömüre dönüşüyor ya da petrole dönüşüyor, siz de ondan tutuşturuyorsunuz. Vay be ne güzel, Allah-u Teala ta o zamandan anlatmış gibi. Lakin günümüze geldiğinde daha fazla bilgilerimiz var bizim. Bir üstüyle söyleyeceğim. Hakan Bey var, o katkıda buldu. Teşekkür ederim. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir sitesi var. Orada ateşin nasıl oluştuğuyla ilgili bir şey var, bilgi var. Ateş üçgeni denilen bir şey var. Ateşin oluşabilmesi için üç şey olması gerekiyor. Oksijen, yakıt ve ısı. Yani yanması potansiyel olan bir şey. Mesela odun, oksijeni biliyorsunuz ve bunun tutuşabilmesi için gerekli bir ısı değeri. Bunlar olduğu takdirde ateş oluyor. Bunlardan herhangi birinin olmaması durumunda ne oluyor? Yanma. Bu yanma olmuyor. Şimdi bu ayete göre şey var, yakıt var, işaret ediliyor ağaç. Anlatabildim mi? Hangi bilgi eksik? Oksijen. Biz bugün biliyoruz ki, şimdi eski devirlerdeki bilmesini mümkün değil, en büyük oksijen kaynağı ne? Ağaçlar. Ağaçlar fotosentez olayı sonucunda ne yapıyorlar? Oksijen ortaya çıkarıyorlar. Biliyorsunuz oksijen yanmayı sağlayıcı madde. Yani kendisi yanıcı değil, yanmayı sağlayıcı madde olarak var. Bakın ayetin sonunda ne diyor? Minhu tukidun. Siz tutuşturuyorsunuz, onunla yakıyorsunuz diyor. Neden yeşil ağaç diyor? Ağaç da diyebilirdi değil mi? Ağaç var şeyi, işte bu oksijene işaret. Yani yeşil olması, canlı olması, canlı olmasının gerekliliği işte bizim daha bu devirde anlayabildiğimiz fotosentez olayıyla beraber, oksijen çıkarmasıyla beraber bu yanma olayına işaret var. Oksijen çıkarma sadece ağaçlarda olmuyor, denizlerde de alglerde oluyor ama yeşil alglerde. Yine yeşil vurgusu var. Onlar da bir çeşit hani şey ağacı dersek ona, deniz ağacı, su ağacı dersekse, onlardan da bu oksijen olayı var ve şey oluyor. Fakat biz biliyoruz ki oksijeni sadece biz dışarıda ateş yakmak için yapmıyoruz. İşte Rabbimin ilminin şu andaki değerini biliyoruz. Bizim vücudumuzda da oksijenin bir manası var. Hani biz oh ne güzel temiz hava diye alıyoruz, fakat bu vücuda girdikten sonra onun bazı fonksiyonları var. Fonksiyonlardan birisi ne? Bize enerji sağlayan bir mekanizmaya dönüşüyor. Okullarda öğrendik değil mi? Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum gibi bir kavram var. Oksijen bu sistemin içerisinde, o kimyasal formüllerin içerisine girerek de bizim bu enerji oluşumuza sağlıyor. Bu da nerede gerçekleşiyor? Bak hepimiz aslında bu bilgileri aldık da sınıfı geçmek için yaptık. Bu mantıkla baktığımız Allah'ın ilmini gösteren bir şey aslında. Hücre içindeki mitokondrilerde oluyor. Mitokondrilerin içerisinde bu tepkimeler gerçekleşerek bize enerji sağlayıcı bir sisteme dönüşüyor. Bu da çok güzel bir bilgi. Lakin biz bazen arkadaşlarla toplanıyoruz, şey yapıyoruz. Eşimle baldızımla da 10 yıl evvel toplanıp bu ayeti düşünmüşüz. Dün onun notlarını bulduk. Hani yazın diyorum ya size arkadaşlara, bu yazmanın kıymeti işte şeyden çıkardık, bulduk. Tam 10 yıl evvel bu bilgileri tefekkür etmişiz. Benim baldız da biyolog olduğu için, bizim de hani tıp eğitimden dolayı biyolojiye yakınlığımız olduğu için işte o ilim malzeme oluyor. O malzeme ile beraber bir şeyleri bulma oluyor. Bir fazlası daha var. Belki size okurken çağrışım yapmıştır. Yeşil vurgusu var. Bitki ve yeşil. Bitkiye yeşil rengini veren ne? Klorofil. Klorofil ve kloroplastların hücrede bulunmasıyla beraber bir yeşil renk oluşuyor. Peki bu klorofilde ne oluyor biliyor musunuz? Fotosentez burada gerçekleşiyor. Bak yeşil, klorofil, kloro renk demek zaten. O yeşile özellikle bir vurgu var. Tamam, bu fotosentez olayı sonucunda fotosentez, foto ışık demek, sentezde sentezleme, üretim anlamına geliyor. Neyi kullanıyor? Güneş ışığını kullanıyor. Bu güneş ışığıyla beraber bir sentezleme oluyor. Bu iki ürün çıkıyor. Demin söylemiştim bunu. Oksijen ve, pardon onu söylemedim, glikoz. Yani şeker. Ayette ne diyor? Min hutugudun, onu yakıyorsunuz. Biz biliyoruz ki vücudumuzda biz özellikle şekeri kullanıyoruz. Diğer besinler de oluyor ama şekeri kullanıyoruz. Bakın yani bizi çok etkiledi bu. Rabbim yeşile aç diyor. Fotosenteze işaret ediyor. İşaret etmekle kalmıyor. Bak diyor yeşil var ya diyor, sır orada diyor. Sen o klorofil, kloroplastın yapısına baktığında o sistemi buluyorsun. İki tane ürün çıkıyor. Biri yakıcı, biri yanıcı madde. Zaten tukidun kelimesi, sözlüklere baktım. Bazıları tutuşturuyorsunuz diyor, bazıları yakıyorsunuz diyor. İki manayı da yakın. Yani sanki ikisini de içeren bir yapısı var. Fakat bana glikoza daha çok vurgu var gibi geldi. Neden? Ayetin inceliklerine bakalım. Ellezî ceale leküm diyor bir kere. Leküm ne demek? Biraz evvel söyledim. Sizin için demek. Küm zamirinin muhatabı kim? İnsan. Oksijen doğaya da faydalı. Değil mi? Daha genel bir ifade. Bütün doğanın oksijene ihtiyacı var. Ama özellikle leküm demesi sizin için. Demek ki daha özel bir şeye işaret ediyor. Oksijenle işaret etmekle beraber onu şey yapmıyorum. Özellikle de glikoza burada bir işaret var. Diğer işaret şu. Feiza entum minhu diyor ya. siz ondan yakıyorsunuz dediğinde de bakın bihi demiyor. Bihi ne demek? Onun ile demek. Hani Bismillah'ta Allah'ın ismi ile var ya, bir ile demek. Onun ile değil, ondan yakıyorsunuz. Onun ile yakıyorsanız olsa neye işaret olurdu? Oksijene olurdu. Çünkü oksijen yakıcı madde. Ama ondan yakıyorsunuz, ondan enerji elde ediyorsunuz demekle de neye işaret var? Glikoza. Bir üst bilgi daha vereyim. İşte hayran oluyorum ben ya. Yani bu kelimelerin içerisine Rabbim neleri sokmuş.
Ya çok güzel ifade ediyorsunuz. Sözünü oraya nokta koyun. Hı. Ama glikoz da insana en fazla şeker zarar veren maddeymiş.
Fazla alırsanız zarar. Yiyiniz.
Ama her şeyde yediğimizde varmış.
Hayır. Yiyiniz. İçiniz.
Havuç bundan hepsinde
bak,
varmış.
Bak bizim bak bütün insanlığın devriyle şu anı kıyaslamayın. Biraz sonra bir şeyleri açıklayacağım. O zaman herkes biraz utanacak, şaşıracak yani. Bizim şu anki nimetleriyle insanlık tarihi nimetini karıştırmayın. Yiyiniz, içiniz, ısraf etmeyiniz ayeti var. Ne diyor? Her şey kıvamında olduğu sürece zarar vermez. Sen ihtiyacının ötesinde aldığı zaman o şey sana zarar verir demek. Şimdi minhu, tukidunda ne var? Min var değil mi? Min ne demektir biliyor musunuz? Bir bütünden bir kısmı ifade eder. Evet, denden ekidir Türkçe'de. Denden dediğiniz zaman mesela sınıftan bir kişiyi gördüm. Külden cüz deniyor buna. Külden cüzü. Şimdi bu manayla düşününüz de ondan tutuşturuyorsunuz dediğinde bir incelik de var. Glikozun hepsi de değil. Yine araştırmada görüyoruz ki ATP denilen bir madde var. Bunu aslında hepimiz okuduk ortaokul liseyi unuttum. ATP denilen madde glikozdan elde edilen bir şey. Onun da fosfat bağları var. Yani adenozin trifosfat. Tri ne demek? 3. Fosfat bildiğiniz gibi bir molekül madde. 3 tane fosfat bağının bağlarının koparılması sırasında açığa çıkan enerjiyle biz bu elimizi kolumuzu sallıyoruz, düşünüyoruz, ediyoruz. Allah-u Teala bu kimyasal atomlara, bağlara o kadar bir kuvvet yüklemiş ki bu beni hayran bırakıyor. Kainattaki toplam enerjiyi düşündüğünüzde kafayı yersiniz. Bir küçücük bir atomun bakın çekirdeğinin bile parçalanmasını bahsetmiyorum. Onu söylemiştim zaten, o atom bombası etki yapıyor. Yani bir tükenmez kalemin içerisindeki atomların çekirdeklerinin bağlarının açığa çıkmasıyla şehir mahvoluyor. Tükenmez kalem ya. Atom bombasının içerisinde ne kadar bir şey var? Hadi mahalle diyelim. Yani şu masa düşünün, oda düşünün, bina düşünün, şehir düşünün, oksijen. Yani ki oradaki toplam alandaki atomun içindeki enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Dünyanın toplamını düşünün, güneşin toplamını, güneş sistemi, bütün galaksi kafayı yersiniz. Nasıl bir enerji var ve bu Allah'tan bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın enerjisi bile değil toplam enerjisi, yarattığının enerjisi. Biz de Allah'la inatlaşıp duruyoruz işte Hasim-i Mübin diyor ya. Ya Rabbi de benim kader çizgimi niye böyle çizdin? Ya niye işte abdest almayı yaptın, abdestsiz namaz kılsaydık falan. Ya benim kaderimi niye böyle çizdin? İşte inatlaşıp duruyoruz. Yani sadece şu kuvvet olayı bile insanın başını öne eğdirir ve secdeye götürür. Biraz evvel bahsettiğim çekirdeğin içerisindeki enerji o bile değil. Sadece iki atom birbirine geliyor da yaklaşıyor. Aralarında bir bağ var. Bu bağ koptuğunda bir enerji çıkıyor da biz bununla ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. İşte ondan dediği de glikozun bile değil. Bu sefer de Rabbim ATP ve onun içerisinde fosfat bağlarının enerjisini burada ya bir min kelimesinin içerisinden bize anlatıyor ya. Ya nasıl bir kitap bu? Devam ediyorum. Neden özellikle glikoz dedim? Hani teorilerim var ya şundan şundan bir şey daha var. Tamam oksijen çok gerekli ama vücutta belki duymuşsunuzdur oksijenli ve oksijensiz solunum diye iki kavram var. Yani bizim o enerji üretmemiz için aslında bir süreliğine oksijene bile ihtiyaç duymuyoruz. Yani nefes alıp vermemek anlamında değil bu. Belli bir süre nefes almazsan ölürsün. Fakat yeterli oksijen kanlarda olmayıp da sen yeterli kondisyona sahip olmadığında oksijensiz dolu solunum denilen solunum yaparak da kasların enerji üretiyor. Fakat bu verimli bir üretim değil. Hani hiç antrenmansız da koşuyorsun da kasılıyorsun ya, kramplar giriyor. Bu krampların sebebi ne biliyor musunuz? Anaerobik solunum sonucunda oluşan laktik asitin birikmesi. Futbolcuların bu kondisyon yapıyorlar ya, Oksijensiz solunum değil, oksijenli solunumun sistemini vücutta hakim kılmaya çalışıyorlar. Hani futbolcu bir sürü antrenman yapmıyor da sonra kesildi diyor ya, anlayamıyoruz. Ya yıllardır bu futbol oynuyor, niye böyle? İşte oksijensiz soluma vücut daldığında laktik asit oluşmasıyla beraber hem verimsiz enerji üretiliyor hem de yan ürün olarak ortaya çıkan laktik asit zarar veriyor. O dolayısıyla oksijen çok önemli ama asıl vurgunun burada glikoz olduğuyla ilgili bir bilginin olduğunu söylüyorum. Bunların da güzel bir ilmi veriler olduğunu şey yapıyorum. İşte Allah-u Teala bu ayette bu ilmi şeyleri de veriyor. İlk dönemde bir şeyleri çakmak olarak anlaşılıyor. Diğer dönemde odun, kömür ve petrol olarak anlaşılıyor. Bir üst şeyde oksijen anlaşılıyor. Şimdi de glikoz anlaşılıyor. Kim bilir kıyamet kopmazsa o bilgilerle neler neler anlaşılır. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Ya o kadar çok konuşacak şey var ki inşallah yetiştiririz bakalım. Bitkilerin Allah-u Teala çok özel bir şey yüklemiş. Bunu anlamıyoruz. Ot diyoruz, üzerine bakıyoruz. Adama ot diyoruz ama Allah-u Teala çok üstün kılmış. Fıtrat olarak da çok farklı bir şey anlatacağım size. Kendi enerjisini hiçbir mahlukat üretmeye kadir değil. Hep muhtaç. Hepimiz başka bir canlıyı yiyerek aslında geçimimizi sağlıyoruz. Hani belgeselleri izleyip işte aslan ceylanı yiyor. Aslında biz de yediğimiz her şey bir canlı. Bitki de bir canlı aslında. Bitkiye muhtacız. Ve besin zinciri deniyor. Besin zincirinin en yukarısında ne var biliyor musunuz? Bitki var. Bitkinin ağaç ve bitki. En büyük özelliğini biliyor musunuz? Güneşten enerji elde edip, güneşten besin elde edebilmesi. Hiçbir mahlukat bunu yapamıyor. Yani başka bir canlıyı yemeye muhtaç değil. Yüzünü güneşe çeviriyor. Güneşten elde edilen enerjiyi kullanıyor ve biraz evvel söyledik mi oksijen ve glikoz üretiyor. İşte bu glikozla da bütün alt taraftaki besin zincirinin altındaki olan mahlukat besleniyor. Bu muhteşem bir şey. Yani biz bütün bitkilere muhtacız anlamında. Bu bir parantez açacağım, ben manevi değerlere de girmeye seviniyorum. Bu bitkisel şey o kadar kıymetli ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'e ne diyor biliyor musunuz? Biz bunu çok güzel bir bitki gibi, nebat gibi bitirdik ve yetiştirdik diyor. Övgü var orada. Bunun da size sırrani şeyini söyleyeyim. Güneş Allah'ın cemalini temsil eder. Bitkiler de direkt ondan alıyor. Hazreti Meryem de mahlukata ilgi göstermedi. Mahlukat hep ona suçladı. O yüzünü Allah'a döndürdü ve bütün aldıklarını ondan aldı. Hatta peygamber olan Zekeriya aleyhisselam girdiğinde ne gördü? Sofra gördü önünde. Ya Meryem bunlar nereden dedi. E dedi bunu hesapsız veren Allah bana gönderdi dedi. Bizatihi orada. Mevsimi olmadığı zamanlarda, o zaman turfanda falan yok, derin dondurucu yok. Mevsimi olmadığı zaman da meyve, mesela kışın üzüm bilmem ne falan var ortada. Şok. Nereden geldi? Allah gönderdi diyor. Neden biliyor musunuz? Sebeplere bakmıyor. Yüzünü direktman Allah'a çevirmiş. Allah-u Teala da onun karnında sebeplere bağlı olmadan kendi peygamberinin mahluk, halk olmasını sağlıyor. Neden? Sebep yok. Direktman yönlendiği için. O yüzden güneşin ne olduğunu temsilini anladınız. Bitkilerin konumu o yüzden çok farklı. Bütün mahlukatta ne oluyor biliyor musunuz? Ondan besleniyor. Bu nedir? Sebepsiz beslenmedir. Bütün mahlukat sebepli. O sebepsiz derken yani başka bir mahlukata ihtiyaç duymadan şeyi oluyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu beslenme tarzı nar diyor buna, nar. Nar ne demek? Ateş demek. Yani enerji verme sistemini nar olarak anlatıyor. Bugün biz biliyoruz ki arabayı kullanıyoruz, konforlu değil mi? Aslında onun içinde ne var? Ateş var. Değil mi? Ateşleme sistemiyle. O güç enerji veriyor. Aynı şekilde o nar bizim vücudumuzun işte yakma diyoruz değil mi? Ya yediklerini yakma falan. İşte o narla ifade edilmiş. Fakat bir yeri daha söylemek istiyorum. Ya ben bunlardan keyif alıyorum. İnşallah ilginizi çekmesini umuyorum. Nur suresi, Nur suresi 35 var. Oraya bir değinmek istiyorum. İnşallah 5 dakikada anlatabilirim. Çünkü diğer ayetlere de çok güzel girmek istiyorum. Allah gökler, bakmayın uzun tutar, ben şey yapayım. Çok meşhur bir ayettir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah'ın nuru semavatı vel art. Biliyorsun nur ismini de sure buradan almış. Onun nurunun temsili şudur. Bir duvarda bir hücre, içinde bir kandil, mişkat diyor onda. Kandil içinde bir kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Allah burada kendi nurunu anlatıyor. Maddi alemdeki değil, manevi alemdeki nurunu anlatıyor. Bak buraya çok şaşıracaksınız. Mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Nur ala nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misal verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müthiş bir ayet. Burada hani özeten gidiyorum. Çok teferruatıyla yarım saat konuşuruz ama Allah-u Teala burada da manevi sistemdeki enerjiyi anlatıyor. Burası esfele safili. Biz burada sebeplere çok muhtacız. İşte nar denilen o glikoz besin gibi maddelere muhtacız. Lakin üst alemde yine bir enerji var. Gani olan kim? Allah. Allah dışındaki bütün mahlukat bir şeye muhtaçtır. Buna enerji dersek orada da muhtaç. Fakat orada Burak'ından bir üst mertebeyle ne enerjisi var orada? Nur. Burada nar, ateş yani Kur'an ifadesi, orada nur. Nur enerjisiyle bir enerjilenme sistemi var. Ama biraz sonra göreceğiz burada. Allah yaratmada değişik misallerle, örneklerle birbirinin misli olan yaratma sistemlerini yaratmış derken de bir üstü alemde olan, mahiyetini bilemeyeceğimiz mübarek bir ağaçtan çıkan nar ile, affedersiniz nur ile, bu tarafta ağaçların ürettiği bir sistemi örnek olarak gösteriyor. Burası daha süfli bir alem. Yemeğe, içmeye muhtacız. Üst alemde cennetteki keyif şeyi hariç bir bu tür meşakkatli bir beslenme sistemi yok. Ama orada da enerjiye ihtiyaç var. Çünkü gani olan, müstani olan sadece Allah. Ama onun da nursal bir sistemle gerçekleştiğini Rabbim bu ayette anlatıyor. Nur, nar. Peki Allah dilediğini nuruna eriştirirle ne var? Eğer sen bu dünyada doğru işleri yaparsan Allah nuruna eriştirdiğinde bir üst alemdeki olan o enerjilenme sistemini sen bu dünyada da nur enerjisiyle nasiplenirsin demek. Misal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki o ilk örnek o. 3 gün boyunca bir şey yemiyor. 3 günün sonunda da bir hurma yiyor. Hadi bugün kalori hesaplarıyla değerlendirin. Mümkün değil. Birkaç gün boyunca oruç tutuyor. Hiçbir şey yemeden iftarsız oruç tutuyor. Sahabelere diyor ki beni taklit etmeyin diyor. Çünkü Rabbim beni yedirir içirir. Şimdi anlıyor musunuz Rabbim beni yedirir içirir'in hikmetine? Nur enerjisiyle, nar değil. Nur enerjisiyle Rabbim besliyor. Diyor ki sen de Muhammediye ol. Sen de onun yaptıklarını yap. Allah'a güzel kul ol, işte dilediğini eriştirir ya. Sen de o enerjiden olursun. Zaten Ramazan'da Allah-u Teala'nın muradı o sisteme az da olsa katılma. Nasıl ki hacdan murat miraç deniyor. Hayatlarında bir kez olsun yükselmeyi yaşasınlar. Ramazan'da da en azından yılda bir kez olsun rızıktan, er-rezzak esmasından El-Hay esmasına geçiş olsun da Allah'ın enerjisiyle enerjidensin diye murat edilmiş bir sistem. Biz de Ramazan'ı ne hale getirmişiz? Düşünün. İşte bunu da bu ayetler çerçevesinde açıklamak istedim. Peki Allah-u Teala neden bu ölümü çürümüş kemikleri diriltecek kim derken birden bunları izahata gidiyor? O da şu şekilde şeyle beraber, bu biraz evvel bahsettiğim bitkilerin yaptığı sistemiyle beraber çok ilginç bir şey var. Oksijen ve glikoz üretiliyor ya. Vücutta insan da bunu kullandığında ne üretiyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor buradan? Karbondioksit ve su çıkıyor. Bu da bitkilerin besini. Bitkilerin menfaatlendiği bir şey. Yani ana kaynak güneş, bu da şeyi. Yani birinin artığı, birinin kullanımı oluyor. Birinin ölü olarak ölmesiyle, yani yan atık olarak çıkardığı öbürü için şey oluyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi burada? Odalarda daha şey, bir ayet, biz ölüden diriyi çıkartırız, diriden de ölüyü çıkartırız. Şimdi anlıyor musunuz bir önceki, yani bu çürümüş kemikleri kim diriltir şeyinde? Yani canlı ağaç diyor, yeşil ağaç diyor, ona ıslak ağaç da dersek nemli ağaç, ıslaktan ateş çıkaran, kurudan da hay çıkarmaya, canlı diriltmeye kadir değil midir? Yani bu sistemi baksana birkaç bilimsel örnekle açıklayayım. Bu ilim ilerledikçe daha da iyi anlatacaksınız. Bu döngüsel sistemi, herkesin birbirini yiyip de enerji de menfaatlendiği sistemi, biri ölüyor diriliyor, ölüyor diriliyor sistemi, petrol de dahil bunun içerisine, görmüyor musun? O zaman neden kurumuş kemiklere bu kadar takılıp da Allah'ın bu döngüsel şeyi tekrar yaratacağını akıl edemiyorsun diye de burada bizim akıllarımıza bir ikaz olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Yani konuşulacak çok şey var ama.
Şifa olayı da bu bitkilerin şeyiyle direkt.
Tabii Allah-u Teala o kadar ikram sahibi ki sadece enerji vermiyor. Bitkilerin içerisinde ya da besinlerin içerisinde o kadar özel şifa ve farklı mekanizmalar koymuş ki sadece yemek içmek değil, onunla da aynı zamanda birçok alanda da menfaat veriyor. Onlar yan şeylere. Yani Rabbim bir de nara örnek veriyor. Anlatabildim mi? Yani enerjiyi örnek veriyor burada şeyle. Ama şimdi bitkilerin faydaları, besin faydaları dersen burada yani saatlerce konuşulacak bir alan var şeyinde. Allah. 40-81. Öveleyse lezi halakas semavatu vel art. Burada bir soru soruyor Allah-u Teala. Değil midir? Ne değil midir? Ellezî, o kimse ki halaka, yarattı. Neyi yarattı? Es-semâvâti vel ard. Semaları ve arzı arattı. Yarattı. O kimse var ya, yani arzı ve semaları yaratan kimse. Değil midir? Ne değildir? Bir kadirin. Kadir değil midir? Gücü yetmez mi yani? Neye? Neyin üstüne? Alâ en yahluka mislehum. Onların mislilerini yaratmaya kadir değil midir? Cevap, bela, bilakis olur mu öyle şey? Tabii ki kadirdir. Evetinin üstünde bir şeydir bu. Ve huve ve huvel hallakul alim. O hallaktır. Çok değişik şekillerde yaratandır ve alimdir. Bunu da ilmiyle yapandır. Şimdi Allah-u Teala işte biraz evvel Nur 35'te örnek verdik ya, manevi alemin ağacını, bak manevi alemin ağacı olduğunu nereden biliyoruz? Dünyaya çekmesinler diye. Çünkü insanların materyalist mantığıyla ya işte gaybi şeyleri mümkün olduğu kadar dünyevi şeye çekme gayretleri var ya, miracı bile dünyaya indirmişler. Cenneti, Adem'in cennetini bile dünyaya indirmişler. Girmek istemiyorum. Böyle maalesef bir kaygı var. Materyalist insanlar batıya hayran olma kaygısıyla ve gayba inanmanın yeterince kuvvetli olmamasıyla ilgili bir şey. Parantez içinde söyledim. Geçiyorum. Böyle olmasın diye Rabbim sınırlıyor. Ne doğuya ne batıya nispet edilen bir ağaç diyor o nur ala nurun kastedildiği ayette. Şimdi bu sistemi anlatıyor. Bu tarafı da anlatıyor. Diyor ki benim sistemim tekrarlayan bir sistemdir diyor. Bir yerde gördüğün yaratma sisteminin numunesini ben başka alemlerde de gösteriyorum diyor. Misal olarak bunu şunu verebiliriz. Galaksilerin yapılarına bakıyorsun. O bir ortada büyük kütledi bir yıldız. Etrafında ne var? gezegenler dolaşıyor. Hatta yıldızlar dolaşıyor, gezegenler dolaşıyor. Aynısını biz nerede görüyoruz? Atomların yapısında görüyoruz. Atomlarda da ortada bir çekirdek ve çevresinde elektron. İşte mislihi bu. Yani bir yaratma modeli var. Rabbim o yaratma modelini değişik evrenlerde, değişik bilinç düzeylerinde, semalarda ve arzda görüyor musun? Bak orada vurgusunu yapmış yani. Nereye bakacağım diyorsun? Yani sadece o alana bakma. Semalarda ve arzda da ben bunu tekrarlıyorum. Semaları göremiyorsun. Bizim gördüğümüz aklımızda olsun birinci sema. En yakın yani şu kainat falan var ya, sakın onu şey yapmayın. Bunun üzerinde boyut anlamında, birinci boyut, ikinci boyut, üçüncü boyut, idraksal anlamda diğer katlar da var. Ve her bir kat diğerinde anlaşılamayacak derecede inanılmaz idraksal değerlerin olduğu sistemler, bu sistemlerde de aynı modelleme ile birçok yaratma sistemi var. Bu küçümseme değil, çeşitleme. Yani muhteşem bir şey. Mesela dediniz, nasıl dedik? Bu tarafta yemek içmeye muhtacız. Hani ateş, ağaç ve enerjiyi düşünün. Ama yukarıda yeme içmeye o kadar bağlı değiliz. Ama Allah-u Teala yine bir ağaç sistemiyle ürettiği bir enerjiyi, nur enerjisini veriyor. Aşağılar daha sufli, daha sebeplere bağlı. Yukarılar daha sebeplerden bağımsız olmak üzere bir sistem var. Ama bu sistem hep bir şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. Kabe'yi bile Rabbim, şu an etrafını tavaf ettiğimiz Kabe var ya, onda da aynı misli sistemini koymuş. Şöyle bir bilgi var maneviyatta. Adem Aleyhisselam Beytül Mamur'u biliyor. Meleklerin Kabe'si. Meleklerin çevresinde tavaf ettiği o mamur, asıl bina. Yeryüzüne indiğinde bulamıyor bir şey. Allah-u Teala da onun numunesi olarak dünya malzemesiyle tuğladan, şeyden onu veriyor. Onun da çevresi etrafında biz dolanıyoruz. Onun aslı ne? Beytil Mamur. İşte bu misli. Hani mislisini yaratmaya kadirdir değil mi? Bunun gibi muhteşem benzerliklerde, bu sistemde bir şey var. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Bizde olan sistemler var ya, düşüncesel sistemler, algısal sistemler, kurgusal sistemler, aslında Allah'ın sisteminin bir numunesi. Bunu anladığınızda kafayı yiyorsunuz ve saygı duyuyorsunuz. Biraz evvel işte 82. ayeti Allah nasip ederse olur. Resmen Allah-u Teala kendi yaratma sistemini neredeyse insana vermiş.
Kendiliğinden Rabbine bir şey
var. Yani nefsini bilen Rabbini biliyor. Bir de şu var, Allah insanı kendi suretinde yarattı diye çok tasavvufu bir söz var. Buna baktığında şey, hani halife yaratacağım ya da esmaların kullanımı vermiş gibi şeyleri düşündüğünüzde bunu şey yaparsınız. Çok derinlere girmek istemiyorum. İpucu verdim. İsteyen bunu geniş manasıyla düşünür. Bela olur mu öyle şey? Aman yarabbi. Ve huvel hallakul alim. Bakın 79. ayetin sonunda ne geçti? Halkın alim. Burada hallakul alim. Bir tarafta halk, bir tarafta hallak. Yani hallak şeddeli bir ifade. Mübalağa ifadesidir bu. Hallaktır, çok çok yaratır. Neden? Çünkü artık mislilerinden bahsediyor Allah. Her alemdeki modellemenin, her alemdeki farklı sistemdeki çeşitliğinden başlıyor. İşte hallak. Yani her algı düzeyinde, bilinç düzeyinde birçok çeşit yaratmayı yapıyor. Yukarıda ağaç örneğini bahsediyor. Halkın alim. Ama burada neden bahsediyor? Her türlü mislilerce şeyinde. Alim demesiyle beraber ne var? İlim var diyor. Yani ben bunları yaratıyorum ama bunların hepsinde bir ilme, bir formüle, bir sisteme göre yapmışım. Bununla da bunları anlayabilirsin diyor. Anladığında da ilimi çözümlersin. Her şeyde ilim var. 82'ye gelelim mi?
Evet.
İşte o süreye de bakıyorum. 22:10'daymış yatsı. 10 dakika olsun. Girelim yani bir şekilde. Allah şey verir, kuvvet verir inşallah. Bismillah. İnnemâ emruhu izâ erada şey'en en yakûle lehu kün feyekûn. Çok tanıdık geldi değil mi bu? Evet. Muhteşem bir ayet. İnnema. Şimdi artık son iki ayete geldi ya, artık patlayacak artık olay. Yani sona girecek. Kur'an'ın kalbi olan Yasin'deki vurgular. İnneme ancak demek. Emruhu, onun işi, yaptığı, emri manasına geliyor. İza erada, irade ettiği zaman, istediği zaman şeyen, bir şeyi, onun emri devam ediyor, ona vurgu. En yakule demektir. Lehu, ona kün.
O.
Ol. Yani Allahu Teala bir şeyin olmasını istediğinde,
Biraz.
dilediğin, isterse dedim, biraz sonra açıklayacağım. İstediğinde onun olması için, yaratması için yaptığı şey ona sadece tırnak içerisinde ol demek. Ne oluyormuş ölünce? Feyekun. O da olurmuş. Şimdi Allahu Teala burada çok ilginç bir şekilde, mecbur değil tabiri caizse, nasıl yarattığını anlatıyor bize. Kün derim diyor, olur diyor. Yani yukarıdaki misalleri veriyor. Ağaçlar var, bilmem ne
Sizden
var,
bahsediyor.
kemikler var diyor. Yani ben diyor sizin gibi değilim. Siz diyor bir şeyi elde etmek için uğraşıyorsunuz, duruyorsunuz çabaya. Fakat diyor ben diyor kün derim olur. Bu şeye benziyor. Ben hani evde de çocuklara bazı misaller vererek Allah'ı tanıtmaya çalışıyorum, sistemini, yani dini mesajlar vermeye çalışıyorum. Nar var. Narda muhteşem Allah'ın yaratma sanatı var. El Musabbiri şöyle mesaj: ya Allah'ın nasıl yaratmışsın bunu ya? Allah nasıl yaratmış bunu ya? Böyle taneleri tek tek orada özel çukurlar hazırmış. Çukurlara koymuş, şeffaf yapmış, üzerlerinde boyamış, böyle böyle anlatıyor. Ben Allah'ın El Musavvir esmasını tanıtıyorum diyeceğim. Ya benim işte 8 yaşında 9 yaşında çocuk da var, bana garip garip bakıyor. Ya niye bakıyor dedim. Şöyle diyor ki: baba öyle olmuyor ki diyor. Ol diyor, oluyor.
Allah
Yani
daha önce bunu söylediniz, oldu iyi oluyor diyor. Ondan sonra
ya, ama
yorum
tamam, haklısınız da orada yorumu güzel, değerlendirmeyi güzel yapıyor. Yani şimdi bu küçümseme değil. Allah'ın takdirinin, kudretinin büyüklüğünün izahı bu. Şimdi bir şey açıklayayım burada, şey yapacaksınız. Bu ayetin sayfalar dolusu şeyleri var. Tefsirlere meraklı olanlar. Burada güzel olduğunu inandığım ve işinize çok yarayacak, bu dinleyenlerin çok işine yarayacak bir şeyi söylemek istiyorum. İza erada şeyen diyor ya. Bu şeyen şey demek. Aynı Türkçe'de kullanılan şey. Ama bunun fiili ne biliyor musunuz? Şae. Hani yaşa'u, inşallah, maşallah da olan bir şey. Yüzlerce yerde geçmiş şey de şae ile erade fiilini tam böyle anlayamamışlar. Onu bazen onun yerine. Bu güzel bir şey var. Şae ne biliyor musunuz? Dilemek. Hani biz kafamızdan bir şey geçer, içimizden bir şeyi arzularız da kafamızda bir şey oluşur ya. İşte bu şey. Kafanızda oluşuyor değil mi? Hani şöyle bir şey yapsam, bilmem sen. Peki gerçekleşti mi? Madde mi o? Yani mesela kendime bir yemek hazırlasam şöyle değil mi? Hani yemekten gidiyoruz, o şeyi oldu. Şimdi kafanda onu, bir aklına bir şeyler geldi değil mi? Madde oldu mu?
Anladım.
Olmadı. İşte bu oluşana şey diyor, deniyor. Bak, şae fiilinin mastarı şey. Bu müthiş bir şey. Bu an şu an ilim aleminde konuşuluyor. Bu müthiş bir şey. Şeylemek manasına geliyor aslında. Yani bir şeyi şey haline getirmek. Bunu Arapça bilenler bu birleştirmeyi daha iyi yapmışlardır. Tasavvura yakın bir manası var. Tam tasarruf değil de sizin aklınızda ne diyebiliriz buna? Tasarı. Peki dilemek fiilinin hiç mi etkisi yok bunda? Yani işte dilemek, istemek olarak 300 küsur yerde geçiyor yanılmıyorsam, ama ben hani bir şey anlatıyorum size. Arapçada farklı gibi gözüken iki mana aslında yukarı birleşiyordur. Şimdi şey ile dilemek manasını birleştirdiğinde ne oluyor biliyor musun? Öyle bir diliyorsun ki şey haline geliyor. Bu Allah'ta farklı tezahür ediyor, insanda farklı. Şaye fiili genellikle Allah'a nispet ediliyor ama insan mahlukat içinde kullanılmış. Farkı şu, biz bir şeyi şey ediyoruz ama hayal aleminde bir şey oluyor dilediğimiz şey. Ama Allah-u Teala dilediği zaman o şey oluyor, oluyor. Fakat yine de tekvin dediğimiz aleme daha geçmedi. Tasarı olarak var. Tasarı olarak ama yine de bir anlamda halk edilme durumunda var o. Peki işte bunun tekvin, kün, yaratılmış olması için yani cisimleşmesi için tabirle ne oluyor biliyor musunuz? Allah-u Teala ona yani o tasarıya, şeye kün diyor. O da ne yapıyor? Oluyor. Yani halk ediliyor artık cisimleşiyor. Bakın bu bilgiyi zor bulunur bu. Yani hani söylediğim şey ama çok yılların emekleriyle bir araya gelmiş, yılların sohbetleri, sözcük araştırması, başka alimlerin de sözleriyle olmuş bir şey. Tabii bunun inanılmaz teferruatı var. Bakın mesela teferruatlarına bahsedeyim anlarsınız. Yani şununla ilgili birkaç hafta konuşulur. Sadece şey yapıyorum. İza erada diyor. İza zamansal bir ifadedir. Allah-u Teala için zaman söz konusu mu? Değil. Zamanından münesse, zamanı yaratan. Dehir denilen şeyi incelerseniz burada şey, burada dehir kastediliyor. Dehir varoluş sürecidir. Dünyada bizim algıladığımız şey onun zamanıdır. İzza dediği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Dehre geçmesini anlatıyor. Dehre, dehir denilen varoluş sürecine geçmesini burada işte bir izza kelimesinde bu var. Erade fiiline görüyorsunuz bu külli irade denilen şey. İnsanda da var. İrade neymiş biliyor musunuz? Kelime manası işte Murat Bey'in isminin kökeni R ve D. Ra, Vav, D harflerinden oluşuyor. Bir şey için ileri geri gitmek, gidip gelmek manalarına geliyormuş. Bir şeyi arzulamakla, talep etmekle, yönelmekle ilgili bir şey.
Murat etmek.
Murat etmek işte. Murat irade edilmiş anlamı geliyor. Yani Allah-u Teala murad ediyor. Şeye baktım. Bu kün fevkün ayetlerine baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerde çok vurgulu geçiyor. İnneme yaz şeyde var. 2, 117'de var. Burayı da söyleyeyim. Numaralarını da söylüyorum. Araştırmak isteyenler şey yapsın. Çünkü bunlar kolay bulunmuyor. 2, 117, 3, 47, 6, 73, 16, 40, 19, 35, 36, 82 ve 20, 68. Pardon, 40, 68. Yani 40. surenin 68. ayeti. Burada birkaç şeyi vardı. Bedü semavati vel ard biz ve izâ gada diyor. Gada emrem fe innema yekulu lehu kün fe yekun. Burada irade fiili yerine gada'yı kullanmış. Gada, kaza. Hani kadılar vardı ya. Kadı ne demek biliyor musun? Hüküm veren demek. Yani şey olarak var. Şae fiilinin alanında var. Henüz tekvin olmamış. Yaratma alemine geçmemiş. Allah ne yapıyor? Hüküm veriyor onun olması için. Yöneliyor. O zaman böyle oluyor. Demek ki irade neymiş biliyor musunuz? Olması için sizin hükmünüzü, iradenizi, muradınızı koymanız demek. Biz ne diyor? Ya iradesiz adam diyoruz değil mi? Nefsin talepleri var, şunları bunları var. Sen akıl ve gücünle, kuvvetinde ona ne yapıyorsun? Belirli bir kuvvet uyguluyorsun. İşte Allah-u Teala buradan şeyini söylüyor. Bir 5 dakika müsaade eder misiniz? Yani bu haftaya kalmasın, bitirelim inşallah. Gerekirse farzı kılarız. Anlatabildim mi? Şey yaparız ama bu konu çok önemli. En yekule lehu ona şeye kün demesi. Kün demesi ne oluyor? Feyyekun. Feyyekun fiili muazı değil. Bazı yerlerde oldu diye geçiyor. Arapça bilenler bunu oluyor. Olu olacak fiillerini ifade eden fiili muzari bu. Yani oluş sürecine girer diyor. Dehirde girer. Şimdi düşünün. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi muhabbetle istedim. Ve kainatı halk ettim derken, yani 2017 yılında bunların olacağı da bir muradı ilahi içerisinde değil mi? Allahu Teala büyük kaderde ol dediğinde işte bu süreç başlıyor. Ama Allahu Teala zamandan münezzeh olduğu için onun için her şey bir anda olup bitiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Zamanla endeksli bir yapımız olduğu için bu sürecin içerisindeyiz biz. Ama Allahu Teala bütün herkesin kendi iradesiyle neler yapacağını gördü, oldu, bitti. Aynı bir filmin CD'si gibi bütün sistem var. Şimdi biz ama onun bilmem kaçıncı dakika, bilmem kaçıncı saniyesinde kendi irademizle oynuyoruz. Kadar inancına fazla girmeyeyim. İşte bu fe yekünde de bu var. Şimdi son ayetine gireyim. Fesubhanellezi biyedihi melekutu kullu şeyin ve ileyhi turcayin. Ve o Subhan'dır. Bütün bunları anlattıktan sonra diyor ki Subhan'dır, eksiksizdir. Yani siz istediğiniz kadar kafanızda ona yanlış şeyler, doğru niyetle de olsa bir şeyler yöneltmeye çalışın, Allah ondan münezzehtir. Çünkü Allah'ı tamamıyla zatını ve sistemini anlamak mümkün değil. Allah da bundan münezzehtir ama aynı zamanda Sübhan'da da tesbihat var. Ne diyor biliyor musunuz? Allahu Teala'yı diyor mahlukatı bilinçli ve bilinçsiz şekilde de tesbih eder diyor. Bu sistemde sizin o kadar da katkınız yok. Sistem zaten kendi kendini tesbih ediyor. Sen ne kadar bunun içerisinde doğru şekilde girersen o kadar da menfaatlenirsin diyor. Ellezi kendini tanıtıyor. Bi yedihi melekütü küllü şeyin. Küllü şeyin, her şeyin melekütü kendi elindedir diyor. Yani Allahu Teala ilahlığını kimseye vermiyor. Sisteme kendi unsurlarından veriyor. Yani bizim elimize kullanabileceğimiz unsurları veriyor, parayı veriyor, gücü veriyor falan. Ama diyor ki asıl melekût benim elimde. Melekût'un kökü melekedir. Meleke hem mülk demektir hem de hani şu adamın melekesi kuvvetli deriz ya, yapma gücüdür. Benim elimde diyor onlar. İşte ben o yüzden Sübhanım diyor ve ileyhi turcavun, bana döndürüleceksiniz. Bütün sistem var ya bitecek, bana döndürüleceksiniz. Şu yorumla bitirmek istiyorum. İşte son ana gelsin diye şey yaptık. Bakın burada vurgu ne biliyor musunuz? Bir önceki ayette ya Allahu Teala bir şeyi murat ettiği zaman bütün yaptığını sizin bu sistemdeki gördüğünüzde olağanüstü etkilendiğinizde bilmediğiniz, bildiğiniz ve bilmediğiniz şeylerle muhteşem olan sistem var ya, Allah için bir kün demek ya. Ne yapıyor biliyor musunuz? Küçültüyor, küçümsüyor. Yani bize göre çok büyük bir şey. Ama Allah diyor ki bir kün derim. Yani bizim çocuğun dediği gibi nara, ben işte şöyle yaratıyorum. Diyor ki kün diyor, oluyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Sisteme takılmayın diyor. Mahlukata takılmayın diyor. İşte en son ayetteki diyor ki benim zatım önemli diyor. Bana yönelin. Böyle ben muhteşem sistem yarattım. Sizi de yarattım diyor. Ama asıl önemli olan benim diyor. Ve siz ileyhi turcavun, bana döneceksiniz. Bu neyin açılımıdır biliyor musunuz? La ilahe illallah'ın yukarılardaki açımıdır. Diyor ki la yok. Ne yok? İlah yok. Allah'ın diyor ki Allah'ın yarattığı her şeyin ilah olma tehlikesi var. Bırak mahlukatı, sil illallah. Sadece Allah'ın zatına yönel. İşte anlıyor musunuz Kur'an'ın kalbi neden yansın? Allahu Teala bizi Yasin'in hikmeti olan değerlere anlamayı, Kur'an'ı anlamayı ve asıl hikmetimizi, yaratılma gayemizi anlasın. Bizim tek yaratılma gayemiz var, Allah'a kulluk etmek. O yüzden la ilahe, mahlukatı bile, Allah'ın yarattığı muhteşem sistemi bile değil, Allah'a bizzatı ile yönelmek, Allah-u Teala bize bu idrakta olan asıl kullardan, Müslümanlardan öylesi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.